Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraati ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehlibeytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17'de 1401, Hicri Kameri 14 Cemadiyusani 1444 ve Miladi Takvimle 7 Ocak 2023 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, 2022 yılında Suriye gelişmeleri, ayetlerin hikayesi, Haft Evreng ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberleriyle karşınızdayız. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi seçim sırasında yetkililerin sözleriyle eleştirildiğini söyledi. Şehit Süleymani suikastına ilişkin iddianame yakında mahkemeye teslim edilecek. İran Dışişleri Bakanı Pakistan mevkidaşı ile telefonda görüştü. İslam kutsallarına yönelik Fransız dergisinin ihaneti kınandı. Türkiye Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervi açıklandı. Ve Suudi Arabistan muhaliflerini gizlice idam ediyor. Şimdi haberler.
Tahran'ın Cuma namazı hatibi seçim sırasında yetkililerin sözleriyle eleştirildiğini ve kişinin kesin ve net bir söz sahibi olması gerektiğini belirtti. Tahran'ın Cuma namazı hatibi seçim sırasında yetkililerin sözleriyle eleştirildiğini ve kişinin kesin ve net bir söz sahibi olması gerektiğini belirterek şehit General Kasım Süleymani'nin özelliklerinden biri de kesin ve net sözlü olması ve bilime dayalı konuşmasıydı. Bu onurlu şehit, IŞİD terör örgütünün sallantılı hükümetinin çöküşünden hemen önce onları yok ettiğine dair görüşlerini sundu. İrib Türkçe Servisi'nin haberine göre Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hüseyin Ebu Torabi Fert, Tahran'da Cuma namazı hutbesinde namaz kılanları Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sözlerine dikkat etmelerini ve onları doğru anlamalarını tavsiye ederek o Hazretin inci sözlerini halkın ve özellikle İslami nizamın yöneticilerin ilerlemesi için bir yol haritası olarak gördüğünü ifade etti. Emirül Müminin Ali Aleyhisselam'ın malikeşlere verdiği fermanlara atıfta bulunarak bunu bir yönetim tüzüğü olarak değerlendiren Ebu Torabi Fert bu kılavuza göre güç yaratmanın ve sosyal sermayeyi artırmanın yolu ulusun iki kurumu ile devleti birbirine bağlamaktan geçer dedi. Tahran Cuma Hatibi sözlerinin devamında şöyle konuştu. Yetkililer dikkat etsin, seçimlerdeki sözleriyle eleştiriliyorlar. verdikleri sözleri tutsunlar, seçimlerde sözler ve vaatler halkta kısa vadede gerçekleştirilemeyecek talepler oluşturuyor. Onlar için zaman gerektiren talepler meydana getirir. Dikkatli olmalıyız, sözlerimizle halk tarafından yargılanıyoruz.
Harem savunucuları ve Tahran'ın güvenlik savunucuları şehitleri için düzenlenen Süleymani Yarenleri isimli anma konferansı dün geceden itibaren başladı. General Haç Kasım Süleymani'nin şehadeti ve terör edilmesiyle ilgili özel hukuk ve uluslararası takip komitesi başkanı Abbas Ali Kathodayi bu törende şunları söyledi. İran ve Irak'ın işbirliğiyle uluslararası bir mahkeme kurabilirsek, şehit Süleymani suikastıyla ilgili soruşturma sürecini hızlandıracak. Kathodayi sözlerinin devamında işlenen cinayete göre yaklaşık 90 kişi hakkında iddianame mahkemeye sunulacağını belirterek, General Şehit Süleymani suikastı o kadar menfur bir cinayetti ki, uluslararası kurum ve kuruluşlar bile bu eylemin yasa dışı olduğuna itiraf ettiler dedi. Abbas Ali Kathodayi, Şehit Süleymani suikastinin takip sürecine ilişkin ise, hukuki ve de cezai yönden bu dosya iyi aşamalara geldi diye kaydetti.
İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen görüşmede son gelişmeler, ikili ilişkiler ile bazı bölgesel ve uluslararası konular ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahian, Bilavel Bhutto Zerdari ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İslamofobiyi yayma çerçevesinde Siyonist rejim lobisinin eylemlerini ve ayrıca bu sahte rejimin Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlıkta bulunmasını şiddetli bir şekilde eleştirerek Fransız yayın organının kutsal ve dini merciliğe hakaret etme eyleminin arkasında Siyonist lobi vardır. Gerçi hiçbir şey Fransız hükümetinin bu konudaki sorumluluğunu azaltmaz dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı da bu telefon görüşmesinde terör faaliyetlerine karşı mücadelede iki ülke arasında ortak askeri ve güvenlik işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ayrıca Siyonist rejimin saldırgan yaklaşımlarının devam etmesinden duyduğu kaygıyı dile getiren Bhutto, özellikle bu rejimin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık eylemlerini kınadı ve Filistin'deki adaletsizliklere karşı ülkelerin sessizliğinin sona ermesi gerektiğini sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırının ardından Pakistan ve Kuveyt Dışişleri Bakanları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile yapılan istişarelere atıfta bulunarak bu olayla ilgili etkin adımların atılması gerektiğine vurgu yaptı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahian yayınladığı bir tweet raporunda Fransız bir derginin dini merciliğe yönelik ihaneti ve Siyonist bakanın Mescid-i Aksa'ya hakaret etmesinin ardından Pakistan ve Kuveyt Dışişleri Bakanları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile telefonda görüş tatilinde bulunduğunu belirtti. Emir Abdullahian bu konuda Pakistan ve Kuveyt Dışişleri Bakanları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile telefon görüşmelerinde bulunduğunu ve ikili ve çok taraflı ilişkilerin takibinin gündemde olduğunu yazdı. Emir Abdullahian görüşmelerde Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saygısızlığı ve Fransız yayın kuruluşunun dini merciliğe hakaretini kınadıklarını sözlerine ekledi. Emir Abdullahian, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslami toplumlar ve hükümetler tarafından etkili eyleme geçilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İravani, Güvenlik Konseyi Başkanı'na bir mektup göndererek, İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde İsrail rejiminin Büyükelçisinin asılsız suçlamalarını kınadı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği bu ay Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı olan Japonya Büyükelçisi'ne bir mektup göndererek konseyin acil durum toplantısına işaretle Filistin meselesi de dahil olmak üzere Batı Asya'daki durum Siyonist rejimin İran'a yönelik asılsız suçlamalarını kınadı. Emir Said İravani bu mektupta bu asılsız suçlamaların amacının uluslararası toplumun dikkatini Siyonist rejimin Filistin halkına karşı sürmekte olan cinayetlerden ve uluslararası yasaların ciddi ihlallerinden başka yöne çekmek olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey diplomatı Son dönemde Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlık olayına da işaretle şunları vurguladı. Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarını ve uluslararası insani kuralları ciddi şekilde ihlal eden sistematik ve açık hakaret eylemleri ve kutsal ve mukaddes mekanlara saygısızlığı gibi eylemlerinin uluslararası toplum nezdinde hiçbir tepki çekmemesi talihsiz bir durumdur.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçiliği, İran İslam Cumhuriyeti komşu ülkelerin İran'ın sahte Siyonist rejimle hesaplaşacağı bir yer haline gelmesini istemiyor dedi. Taslim Haber Ajansı'nın Cuma günkü haberine göre Seyit Abbas Musevi, son sıralarda Siyonist rejimin Bakü Büyükelçisi'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin haber ajanslarından birine verdiği röportajda bu rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmek istemesi ve İran aleyhindeki bazı iddiaları gündeme taşıması hususunda İran İslam Cumhuriyeti komşu ülkelerin İran'ın sahte Siyonist rejimle hesaplaşacağı bir yer haline gelmesini istemiyor ama bu rejim İran'ın komşularıyla yakınlaşarak İran'a tehdit oluşturabileceğini sanıyorsa kesinlikle pişman olacaktır dedi. Musevi sözlerinin devamında şu vurguda da bulundu. Siyonist rejimin varlığının ve etkisinin sonuçları konusunda açıkça uyarılarda bulunduk ve Siyonist rejimin asla Müslüman devletlerin ve milletlerin dostu olmayacağını, İslam ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve normalleştirilmesi, Müslüman ülkeler arasında tefrika oluşturacağını, Filistin milletine ve diğer Müslüman uluslara karşı cinayetleri sürdürmek için gasp ve işgali istikrara kavuşturmak bu rejimin özel bir projesi olduğunu söyledik.
Charlie Hebdo dergisinin Dünya Mustazaflar İmamı ve liderine hakaret içeren eyleminin ardından İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı, İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi ve İran İlmiye Havzaları Müdürü bu çirkin eylemin kınanması gerektiğine vurgu yaptılar. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslami Kültür ve İletişim Teşkilatı yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verdi. Bu olayın birinci sıradaki sanıkları Fransız hükümeti ve bu ülkenin güvenlik teşkilatlarıdır. Bunlar ifade özgürlüğü adı altında İslam ve özgürlük muhalifleri lehine sayısız insanın inanç ve kutsallarına saldırmak için zemin hazırlıyorlar. İran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi de Fransız derginin alçak eylemini kınayarak bu çirkin eylemin Batılıların fikir odasında tasarlandığı ve Müslümanlar aleyhinde hibrit ve medya savaşıyla uyumlu olduğunu işaretle İran Müslüman milleti bu tür nefret dolu davranışlardan duyduğu aşırı tiksinti ve öfkeyi beyan ederek dünya Müslümanlarının kutsallıklarına yönelik bu utanmazca hareketin sonuçlarından Fransız hükümetini sorumlu tutmaktadır, dedi.
Amerika Hazine Bakanlığı İran'da birkaç kişi ve şirketi çeşitli bahanelerle yaptırım listesine aldı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Amerika Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada İran'a ait insansız hava araçları üreten kilit şirketlerden biri olan Kudüs Hava Endüstrisi ile ilgili 6 kişiyi yaptırım listesine aldığını duyurdu. Amerika hiçbir zaman kanıtlanmayan bir iddiayı gündeme getirerek İran İslam Cumhuriyeti'nin bu şirketin ürettiği İHA'ları Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda kullanması için Moskova'ya tedarik ettiğini öne sürdü. Amerika Hazine Bakanlığı İran'ın balistik füze programlarının denetlenmesinden sorumlu kilit kuruluş olan İran Havacılık ve Uzay Sanayi Teşkilatı'nın direktörü de Amerika'nın yaptırımlar listesine eklendi. Bu konuda Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerika'nın İran'ın insansız hava aracı ve füze programlarını destekleyen kişi ve kuruluşlara karşı derhal harekete geçeceğini iddia etti.
İran Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Şirketi Genel Müdürü, İran'ın dünyada türbin üreten 5 ülkeden biri olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Areş Kordi, İran'ın elektrik üretiminde yıllık 13 kat büyüme ile Batı Asya'da ilk sırayı aldığını belirterek şunları dedi. Bugün İran elektrik sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanları üretiminde %98 oranında kendine yeterliliğe ulaştı. Farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan elektrik arzına da işaret eden Kordi şunları kaydetti. Ev, sanayi ve hizmet amaçlı elektrik dağıtımı kısıtlama olmaksızın ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor. İran Elektrik Üretim İletim ve Dağıtım Şirketi Genel Müdürü ayrıca yerel uzmanların çabalarıyla elektrik sektörü alanındaki yaptırımlar fırsata çevrildi vurgusunda bulundu.
İran'ın Rasht ilindeki sınır muhafız polisinin komutanı bu yılın Eylül ayından Aralık ayına sonuna kadar 3000'den fazla silah ve 480 bin mermi bulunduğunu duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Rasht'te sınır muhafız polis güçlerinin komutanı uyanık ve cesur sınır muhafızları tarafından Aralık ayının sonuna doğru giden 4 ayda 3000'den fazla savaş silahı ve 480 bin mermi ve mühimmatın keşfedildiğini söyledi. İslam-İran düşmanlarının birleşik bir savaş başlatma konusundaki komplolarına değinen General Ahmet Ali Guderzi, ülkenin deniz derinliği ve su sınırlarına elektronik ve optik akıllı sistemlerle düzen verilmesini sınır polisinin temel önceliklerinden biri olarak değerlendirdi ve şöyle bir açıklamada bulundu. Gelişmiş ekipman kullanarak iletişimi geliştirme, sınır ve deniz kontrol noktalarının fiber optik sistemle akıllı hale getirmesi, gelişmiş yarı ağır gemilerden ve eğitim kurslarını tamamlamış deneyimli, kararlı ve uzman memurların tecrübelerinden yararlanmak, İslam-İran'ın milli kaynakları ve çıkarlarının korunması ve kullanmasında sınır muhafızlarının üstünlüğünü en önemli göstergesidir.
Türkiye Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Aralık ile biten haftada 326 milyon dolara ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Aralık ile biten haftada 326 milyon dolar artarak 128 milyar 755 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 34 milyon dolar azalarak 82 milyar 938 milyon dolardan 82 milyar 904 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 30 Aralık haftasında 361 milyon dolar artarak 45 milyar 490 milyon dolardan 45 milyar 851 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Göç Genel Müdürlüğü son raporunda 2022 yılında kaçak göçmen olarak nitelendirdiği yaklaşık 124.441 göçmeni ülkesinden sınır dışı ettiğini duyurdu.
Aşırılık yanlısı Siyonist Bakan Filistinli mahkumlara yönelik cezaların yoğunlaştırılmasını sağlamak için Nafha hapishanesini ziyaret etti. Şahap News haber portalının raporuna göre Itmar Ben-Gover, İşgal altındaki topraklarda El Nafha hapishanesine giderken orada bulunma sebebinin Filistinli tutsaklara yönelik katı tedbirlerin yoğunlaştırılmasını sağlamak olduğunu açıkladı.
Arap Yarımadası Muhalifleri isimli bir grup yayınladığı bildirdi. Suudi Arabistan'da siyasi ve ideolojik muhalifler ile sivil ve yasal aktivistlere yönelik gizli infazlar yapıldığını duyurdu.
Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği Cuma gecesi Almanya'nın Marder zırhlı araçlarını ve Patriot füze sistemini Kiev'e gönderme kararını kınadı.
Ve Amerika Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanın seçilmesi konusunda siyasi çıkmaz dördüncü gününde de devam etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Irak'ta Şehit Süleymani'nin rolüne yapılan vurgu ile ilgili. Iraklılar Şehit General Kasım Süleymani'nin kardeşi Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte yaptıkları fedakarlıkların Irak halkı ve Bağdat hükümetini koruduğunu düşünüyorlar. Amerika'nın terör saldırısına şehit düşen Kudüs Gücü eski komutanı General Kasım Süleymani, büyük bir kurtarıcı ve destekçi olarak Irak halkının hafızasında kalacak bir efsanedir. Iraklı analistlere göre ülkede küçük ve büyük herkes onu terörizm ve işgale karşı sağlam bir set olarak görüyor ve kardeşi Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte Irak ulusunu ve hükümetini koruyan bir komutandır. General Süleymani'nin Irak'ı desteklemek için attığı ilk önemli adım Musul şehrinin terör örgütü IŞİD tarafından ele geçirdiği 2014 yılına dayanıyor. O dönemde Irak'ta yeniden talihsiz bir savaş patlak vermişti. General Kasım Süleymani, Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini merci Ayetullah Ali Sistani ile yaptığı önemli bir görüşme sonucu IŞİD'e karşı cihat fetvası verildi ve Bağdat merkezi hükümeti çökmekten kurtardı. Iraklılara göre IŞİD'in Amerikan güçlerinin gözetim ve önderliğinde birbiri ardına kentleri ele geçirdiği ve Bağdat'ı işgal etmeye hazır olduğu bir dönemde General Süleymani kuvvetleriyle doğrudan sahaya indi. Şehit Süleymani'nin Irak'ı destekleme ve güvenli hale getirme yolundaki ikinci büyük ve önemli adımı, ülkenin IŞİD'e karşı zaferinde etkili rol oynayan Halk Seferberlik Güçlerini Haçlı Şabi adı altında örgütlemesi oldu. Şu anda bile Haçlı Şabi askeri kurumlar arasındaki önemli direklerden biri olarak kabul ediliyor. General Süleymani sadece Bağdat hükümetinin koruyucusu olmakla kalmadı, aynı zamanda ihtiyaç duyduğu her an Irak-Kürt bölgesel yönetiminin yardımına koştu. Erbil'in terör örgütü IŞİD'e yönelik birçok operasyonda bölge halkı ile yetkililerine yardım eli uzattı, IŞİD'li teröristlerin Erbil kentine sızmasını engelledi. Haçlı Şabi eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in yakın dostu olan General Süleymani, Haçlı Şabi güçleriyle Irak ordusunun Salahaddin vilayetine birlikte yürüttüğü Amerika'yı kurtarma operasyonu, Tikrit'i geri alma operasyonu ve özür dilerim. Haçlı Şabi eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis'in yakın dostu olan General Süleymani, Haçlı Şabi güçleriyle Irak ordusunun Selahaddin vilayetlerine birlikte yürüttüğü Amerli'yi kurtarma operasyonu, Tikrit'i geri alma operasyonu ve Samera'da IŞİD'le mücadele operasyonunda kilit rol oynadı.
Brüksel'deki Arap Batı Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü ve Iraklı eski diplomat Cevad El Handavi, General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis'in Irak'ta güvenliğin sağlanması ve yeniden tesis edilmesindeki rolü hakkında bu iki şehidin Irak için sarf ettikleri çabaları, bölge ve halkının güvenliği için sergiledikleri fedakarlıkları dost veya düşmanlardan hiç kimse inkar edemez. Bu iki kişi tüm Irak'ı ve halkını savunmak için canlarını feda ettiler dedi. Cevad El Handavi sözlerine şöyle devam etti. Tarih onların yaptıklarının ne kadar iyi olduğuna ve bizlere cihat yolunda bıraktıkları mücadele mirasına şahitlik edecektir. Müslüman bir millet olarak onların kazanımları ve başarılarıyla gurur duymalı, onları örnek alacak, İslam ilkelerine, değerlerine, vatanına ve masum insanlara sahip çıkabilecek nesiller yetiştirmeliyiz. Onların kanları gelecekteki zaferlerin kaynağıdır ve direniş ile kurtuluş yolunu aydınlatan meşale olacaktır. Yüce Allah bu iki şehide cennete yüksek bir makam nasip, cennette yüksek bir makam nasip etsin ve salih kişilerle bir araya getirsin. Iraklı Batı Asya uzmanı Kasım El Tamimi, Irak direnişinin iki büyük komutanının sergiledikleri özveri hakkında şunları kaydetti. Hac Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis'in savaş alanında bizzat bulunması, İslam askerlerinin güçlü motivasyonunu ve direniş komutanlarının güçlü inancını gösterir. Bu nedenle direniş askerleri komutanlarının savaşın ön saflarındaki varlığına tanık olduklarında savaşma konusundaki özgüvenleri güçlendi ve düşmanlara karşı zafer ruhu ve duygusu içlerinde canlandı. Kasım El Tamimi direniş komutanlarının sahada bulunması, direniş güçlerinin savaş alanında yoğun şekilde katılımını arkasında büyük bir güç olduğu konusunda düşmanlarına net bir mesaj veriyordu. Bu iki komutanın bir arada bulunmasının bir başka mesajı da düşmanın psikolojik olarak zor duruma düşmesine neden olmasıydı. Bu taktik iki büyük şehidimizin düşmanı yenmede psikolojik savaş olarak değerlendirilmiştir, diyor. Iraklı uzman Kasım El Garavi ise şehit General Kasım Süleymani ve silah arkadaşı Ebu Mehdi El Mühendis hakkında birçok batılı siyasetçi ve askeri uzman şehit Kasım Süleymani'nin adını son 10 yılın sonuna kadar duymamıştı. Suriye'deki savaşın uzaması ve özellikle Irak'taki çatışmalarla bu komutanın ünü küreselleşti. Batılılar filmlerdeki olaylardan farklı bir kabusla karşı karşıya kaldılar. onların nefret ettikleri kabusla yüzleşmekten başka çareleri yoktu dedi. Bu yüzden Amerikan büyük bir cinayete başvurdu.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonist İsrail medyasına Trump'ın hatasını ele alınması konusunda. İsrail'e ait Haaretz gazetesi, İran'daki durum ve Amerika'nın İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin bir yazı yayımladı. Tel Aviv rejiminin güvenlik ve siyasi yetkilileri, eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın 2018'de dönemin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun teşvikiyle İran nükleer anlaşmasından çekilmesini stratejik bir hata olarak değerlendirdi. Gazeteyi konuşan Siyonist güvenlik yetkilileri, Amerika'nın İran'la nükleer anlaşma imzalamakla ilgilendiğini iddia ederek, Amerika Başkanı Joe Biden'in son dönemde nükleer anlaşmanın öldüğü yönündeki açıklamalarına rağmen, önümüzdeki aylarda nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak bir gelişme yaşanacağı görüşündeler. Raporda her ne kadar Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü nükleer müzakerelerde yakın gelecekte bir ilerleme öngörülmediğini iddia etse de Biden'in nükleer anlaşma ile ilgili açıklamasının bağlayıcı bir ifadeden çok dil sürçmesi olduğunu kaydedildi. Raporun bir bölümünde Haaretz mevcut aşamadaki asıl engelin İran'ın Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya verdiği destek olduğunu iddia ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıda İran'dan silah desteği aldığı iddiası gündemde, ancak Ukrayna askeri istihbarat şefi İran'ın Rusya'ya henüz tek bir füze bile teslim etmediğini itiraf etti. İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği iddialarıyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığı Kiev'den defalarca İHA iddiasına dair belge sunmasını iddia istedi, ancak Ukrayna tarafından yanıt gelmedi.
Haaretz raporunda İsrail rejiminin istihbarat teşkilatındaki kaynakların Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekildiğinde Washington yönetiminin İran'ın nükleer programıyla başa çıkmak için alternatif bir yol haritası yoktu ve İran nükleer programının başlangıcından bu yana en iyi durumda ifadelerine yer verildi. Tahran'ın nükleer bomba yapmaya çalıştığını ileri süren Siyonist bir kaynak Haaretz'e şunları söyledi. Önceki Netanyahu kabinesi İran'ın nükleer bomba üretme planını engellemek için yeterince çaba göstermedi ve herkes ekonomik baskıların İran'ı geri adım atmaya zorlayacağına inanıyordu, ancak bu inancın yanlış olduğu açık. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. ...45 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17'de 1356 yılında Tahran'da çıkan gazetelerden birinde rahmetli İmam Hümeyni'ye hakaretlerde bulunulması üzerine tüm İran'da Müslüman kitleler tarafından protesto eylemleri düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin kitleler içindeki etkinlik ve mahbubiyetinin Farkında olan Şah rejime bu çirkin girişimlerle İmam Hümeyni'yi küçük düşüreceğini ve halk içindeki sevgisini azaltabileceğini zannediyordu. Bu durumda Pehlevi rejiminin denetimi ve kontrolünde olan İran'daki gazetelerden İtilat gazetesi baş olmak üzere İran'daki diğer gazetelerin birçoğu Hicri Şems'i 1356'da İmam Hümeyni'ye karşı küstahça hakaret içine makaleler yayınladı. Bu olay İran üzerinde yoğun nefret kıvılcımının giderek yayılmasına neden olurken bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra İslam İnkılabı zafere ulaşarak şahlık düzenini devirdi. ...87 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17'de 1314'te Rıza Şah Pehlevi'nin emri üzerine İranlı kadınların her türlü İslami tesettür ve hicab kullanmaları yasaklandı. Kılık kıyafet yasası ile birlikte Rıza Şah tarafından başlatılan bu uygulamadan asıl hedef İslami değerlerin yok edilmesi ve körü körüne batının izinden gelmekti. Bundan sonra Rıza Han memurları İran genelinde tesettürlü kadınlara karşı hakaret ve küçük düşürücü uygulamalarda bulundu ve ülkede İslami tesettürlü kadınların toplumdaki varlıkları o dönemdeki yasalar uyarınca suç sayıldı. Bu sömürgeci ve sultaya dayalı plan İran'daki düşünürler ve ulema baş olmak üzere Müslüman halk ve özgürlükçü insanların yoğun muhalefetlere ve itirazları ile karşılaştı. ...55 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17'de 1346 yılında dünya pehlivanı Gulam Rıza Tahti, Şah rejimi piyonlarının komplosu neticesinde öldürüldü. Tahti, Tahran kentinde orta gelirli bir ailede dünya geldi ve pak ve sadakatli bir kişiliğe sahipti ve cesur bir yüreği vardı. Tahti kendi şampiyonluğu döneminde 9 altın ve gümüş madalya kazandı ve halk içerisinde özellikle dindarlığı ve mütevazı kişiliği sayesinde büyük bir sevgi görmekteydi. Tahti'nin İran halkı arasında gün geçtikçe kazandığı sevgi ve sempati ve despot şah rejimine karşı muhalefeti, şaha bağlı piyonların dünyaca ünlü İranlı pehlivanı katletmelerine sebep oldu. ...939 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Cemadü's-Sani 505'te İran'ın önde gelen fakih ve bilim adamı İmam Muhammed Gazali lakaplı Ebu Hamid Muhammed Gazali Tusi vefat etti. Gazali Ebu Nesir İsmail nezdinde fıkhı öğrendi ve kısa sürede kendi döneminin yaygın bilimlerinde önde gelen alimlerden oldu ve 28 yaşında Müslüman fakihler arasında en büyük fakih sayıldı. İran'a giden Gazali birçok öğrenci yetiştirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...2022 yılında Suriye gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, geçen miladi yılında dünyada yaşanan önemli gelişmeleri ele aldığımız bugünkü sohbetimizde Suriye olaylarını kısaca incelemeye çalışacağız.
2022'de Suriye'deki güvenlik gelişmeleri devam etse de bu yıl Suriye'deki en önemli olaylar ülke hükümetinin ve siyasi düzenin istikrara kavuşmasını gösteren dış politika alanında yaşandı.
2022 yılında Suriye, Türkiye'nin yanı sıra bazı Arap ülkelerinden Şam ile ilişkileri yeniden kurma isteğine tanık olduk. Bu ülkede Beşar Esad'ın meşru hükümetinin hayatta kalması, bölge hükümetleri arasında Suriye'nin uzun süren savaşta büyük ölçüde tahrip olan altyapılarının yeniden inşası ve hayati ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde aktif bir şekilde çalışmalara katılma isteği ve motivasyonu oluşturdu. Bu nedenle Suriye ile ilişkileri yeniden kurma arzusunun nedenlerinden biri ülkelerin Suriye'nin yeniden inşasına katılımıydı.
Fars Körfezi güney kıyı ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, yıllar önce Suriye ile ilişkileri düzeltmek için adım atan Arap ülkelerinden biri oldu. Beşar Esad geçen yıl bir Arap ülkesine ilk seyahatinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve Şam ile Abu Dhabi ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak için Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Bu ziyaret, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'deki iç krizin başlangıcından bu yana Suriye hükümetinin muhalefetini açıkça desteklediği bir dönemde gerçekleşti. Bu ziyaretten önce Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Suriye ile ilişkileri düzeltmek için adım atan ilk Arap ülkelerinden biri olmak üzere Kasım 2021'de Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Mart 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, burada Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum ile bir araya geldi. Dubai Emirliği resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Al Maktoum'un Dubai'de iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Esad ile bir araya geldi aktarıldı. Al Maktoum'un görüşmede kardeş Suriye'ye güven ve barış dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, Al Maktoum'un Suriye ve bölge için istikrar ve kalkınma temennisinde bulunduğu ifade edildi. Açıklamada sözlerine yer verilen Muhammed bin Rashid Al Maktoum şunları kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Suriye ile yapacağı yeni işbirliği süreçlerine başlatmayı önemsiyor. Her iki ülkenin kardeş halklarının çıkarlarına olacak çeşitli alanlarda işbirliği fırsatlarını da bekliyor. Beşar Esad Al Maktoum ile görüşmesinin ardından Abu Dhabi Veliahtı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.
Türkiye'de geçen yıl Suriye ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesini talep eden ülkelerden biri oldu. 21 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şam ile Ankara arasında istihbarat düzeyinde işbirliği olduğunu açıkladı. Sonraki aylarda Türk yetkililer Beşar Esad ile Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme arzularını dile getirdiler. Ancak Şam hükümeti çeşitli nedenlerle böyle bir görüşmeyi hoş karşılamadı. Bu sebeplerden birincisi Suriye hükümetinin defalarca vurgu yapmasına rağmen Ankara'nın da her seferinde bu çağrıları ve vurguları reddederek Türk askeri birliklerini Kuzey Suriye'den çekilmesidir. İkincisi ise Suriye hükümetine göre Türkiye'de önümüzdeki aylarda yapılacak cumhurbaşkanlık seçimleri nedeniyle Erdoğan'ın Suriye ile ilişkilere başlayarak böyle bir toplantıdan yararlanmaya çalıştığına inanmasıdır. Türkiye'deki cumhurbaşkanlık seçimleri Haziran 2023'te yapılması planlanıyor.
Ankara hükümetinin iki cumhurbaşkanının görüşmesi talebinin Şam tarafından reddedilmesine rağmen Ankara bir kez daha iki ülke liderinin diyaloglarına vurgu yaptı. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu ülkenin parlamentosunda yaptığı konuşmada Türkiye ve Suriye istihbarat servislerinin müzakereleri yürüttüğünü ve temasta olduklarını belirtti. Türkiye'nin gelecek yılki bütçesinin bu ülkenin milletvekillerinin huzurunda düzenlenen savunma politikasında açıklama yapan Çavuşoğlu, Ankara'nın terörle mücadele ve siyasi sürecin ilerlemesine yardımcı olma alanında Suriye hükümetiyle işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Ayrıca mültecilerin dönüşü ile birlikte çalışmak istediklerini belirttiler. Türkiye parlamentosunda Ankara ve Şam liderleri arasında bir görüşme yapılması yönündeki mükerrer taleplere rağmen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçtiğimiz günlerde Türk makamlarının herhangi bir talebini reddetti ve Ankara ve Şam liderleri arasında bir görüşme için Türk askeri güçlerin Suriye'den tamamen çekilmesine şart koşmuştur.
Tahran Radyosu.
Beşar Esad ile Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi gerçekleşmezken iki ülkenin savunma ve istihbarat yetkilileri geçen yılın son günlerinden 28 Aralık 2022 Çarşamba günü beklenmedik bir şekilde ve Suriye'de 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez bakanlar düzeyinde bir araya geldiler. Toplantıya Rusya ev sahipliği yaptı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk İstihbarat Teşkilatı MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat teşkilatlarının başkanları ile bir araya geldiler. Bu önemli görüşmenin haberi Rusya ve Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı ve her biri müzakereleri olumlu bir atmosfer içinde gerçekleştiği şeklinde değerlendirdi. Yapılan açıklamalarda söz konusu toplantıda Suriye krizinden çıkışa yönelik çözümler, mülteci sorunu ve Suriye'de var olan aşırılık yanlısı gruplara karşı ortak mücadele çabalarının ele alındığı belirtiliyor.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantıya ilişkin, toplantıda Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi için neler yapılabileceğine görüştük, dedi. İki saati yakın süren toplantının ardından, yurda dönüşün öncesi toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, toplantıda Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yolda gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğine görüştük diye konuştu.
...2022'nin bir diğer önemli olayı ise Eylül ayında Suriye ile Hamas arasındaki ilişkilerin normale döndüğünün duyurulmasıdır. İki üst düzey Hamas yetkilisi Şam'ı ziyaret etti. Böylece Tahran ile Lübnan Hizbullah hareketi arasında aylarca süren arabuluculuğun ardından gerçekleşen bu görüşme, Hamas ile Şam arasında barışçıl ilişkilerin yeniden tesis edilmesi yolunda ilk adım atılmış oldu. Hamas'ın ikinci adamı Usame Hamdan, Halil el-Hayye ve Filistin'in farklı gruplarının temsilcilerinden oluşan bir heyet Şam'da Beşar Esad ile bir araya gelerek görüştü.
Hamas ve Suriye arasındaki ilişkiler 2011'den bu yana değişti. Hamas, Suriye'de yaşanan krize gösterdiği tepkide Şam'daki ofisini kapattı ve taraflar arasındaki ilişkiler gerildi. 10 yıl sonra Hamas yeniden Suriye ile ilişkilerini düzeltmeye yöneldi. Hamas hareketi bu ilişkilerin geliştirilmesinin Filistin halkına ve meselesine hizmet olduğuna işaret ederek Filistin'i çevreleyen hızlı bölgesel ve uluslararası gelişmelerin gölgesinde bunu önemli bir gelişme olarak gördüğünü duyurdu. Aslında Hamas, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi solcu ve milliyetçi akımların Şam'a desteklerini sürdürdükleri ve Suriye krizinin Siyonist bir komplo olduğunu ilan ettikleri bir ortamda böyle bir tutum sergiledi.
...2022'deki Suriye ile ilgili yaşanan bir diğer olay, Beşar Esad'ın Tahran'a yaptığı ziyaret ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene ile görüşmesiydi. Beşar Esad, Mayıs 2022'de Tahran'ı ziyaret etti. Yapılan bu görüşmede İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Suriye halkının ve siyasi nizamın uluslararası bir savaştaki direnişini ve duruşunu, Suriye'nin prestijini ve gururunu artırmanın temeli olarak değerlendirdi ve İran hükümeti ve bizzat Cumhurbaşkanı motivasyonu canlılık ve yüksek iradeye göre ikili ilişkilerin eskisinden daha fazla gelişmesine çalışılması gerektiğini vurguladı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da bu görüşmede İslam İnkılabı'nın ve İran halkının başta Suriye olmak üzere tüm bölge üzerinde direniş ruhunun ilham kaynağı olmasındaki konumuna işaret ederek, Siyonist rejimi bölgeyi yönetmememekten alıkoyan İran ve Suriye arasındaki stratejik ilişkidir ve bu güçlendirerek devam etmeli dedi. Bu, Beşar Esad'ın son 10 yılda Tahran'a ikinci ziyaretiydi. Bu ziyaret, İran-Suriye ilişkilerinin stratejik düzeyde yürütüldüğünü gösterdi. Gerçekleşen görüşmede İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a karşı samimi tavrı da bu konuyu gösterdi.
Biraz önce değindiğimiz tüm bu olaylara ek olarak Siyonist rejimin direniş güçlerine yönelik hukuksuz saldırılarının devam etmesi, Suriye petrol kaçakçılığının Amerikan güçleri tarafından devam ettirilmesi ve Türkiye'nin muhalefete destek ve PKK gibi Kürt silahlı güçlerle mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusuna müdahale etmesi, 2022 yılında Suriye'de yaşanan diğer bazı önemli gelişmelerdi. Görünüşe göre 2023'te siyasi gelişmelerin ağırlığı Suriye'deki güvenlik gelişmelerinden daha ağır olacaktır ve Şam'ın Arap Birliği'ne geri dönerek bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerini canlandırması ihtimali de var.
Muhterem dinleyiciler, 2022 yılında Suriye'de yaşanan bazı önemli siyasi ve güvenlik gelişmelerine kısaca değindik.
Bizleri www.parsley.com adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ayetlerin Hikayesi. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Secde Suresinin 18. ayetinin sebebi nüzulunu ele alacağız. Osman bin Affan'ın annesinin üvey kardeşi Velid bin Ukbe bin Ebi Mu'id, Resulullah'ı çok rahatsız edenlerdendi. Babasının adı Ukbe bin Ebi Mu'id, Peygamberimizin 7 asıl düşmanlarından biriydi. Ukbe, Allah Resulü'nün en büyük düşmanlarındandı ve ona karşı çok cüretkar ve küstah tavırlarda bulunurdu. Bu hakaretler ve tacizler o kadar iğrenç oldu ki, her insan bunları duyunca inciniyor ve üzülüyordu. Ancak onun yarattığı dehşet ve zulmü anlamak için birkaç örnek vermek yeterli olacak. Ukbe bir gün Peygamber Efendimizin Kabe'yi tavaf ettiğini görmüş, yanına gitmiş ve beddua ederek Peygamberimizin sarığını boynuna dolamış, aynı şekilde mübarek vücudu çekerek Mescid-i Haram'dan dışarı çıkarmıştı. Bu sırada bir grup insan Peygamberimizin yardımına koşarak onu kurtardı. Peygamber Efendimiz bir başka defada ise Mescid-i Haram'da namaz kılarken secdeye gittiğinde Ukbe bin Ebi Mu'in aşağılayıcı bir hareketle Peygamber Efendimizin mübarek başına koyun pisliği attı. Ukbe'nin düşmanlığı o kadar büyüktü ki bir toplantıda nasihat ve öğütün, uyarının faydasız olduğunu, Peygamberimizin öldürülmesi gerektiğini ve hayatına son verilmesi gerektiğini bile öne sürdü. Ancak Allah'ın iradesi başka olduğu için Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmiş ve İslam devleti kurulduktan sonra Bedir Savaşı'nda Ukbe Müslümanların eline geçmişti. Peygamber Efendimiz esirlere iyi davran sözünü her zaman vurgulamıştı. Ancak bu sefer hikmetli bir şekilde Ukbe'nin öldürülmesini emretti. Bu kararla bu şahsın öldürülmesinin gerekli ve kamu yararına olduğu daha sonra ortaya çıktı. Çünkü o peygambere karşı düşmanlığında o kadar inat etti ki azat edilse yine İslam aleyhine tuzaklar kurmaya ve aşiretleri Müslümanlara karşı kışkırtmaya girişecekti. Bu bağlamda Ukbe'nin oğlu Velid, Mekke'nin fethinden sonra Hicri 8. yılında Müslüman oldu. Ertesi yıl Hicret'in 9. yılında Peygamber Efendimiz Velid'i Beni Mustalak aşiretinin izini zekatlarını toplaması için gönderdi. Beni Mustalak aşireti ahalisi ise Velid'in peygamberin temsilcisi olarak yanlarına geldiğini duyunca sevinçle onu karşılamaya gittiler. Ama Velid onları görür görmez yanlarına bile yaklaşmadı ve hızla Medine'ye döndü. Peygamber'e ise döndüğünde şöyle dedi. yanlarına vardığımda silahlarla yanıma geldiler ve zekat toplamamı engellediler. Bu haberi ve bu kabilenin durumunu işitince Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı olarak hareket ettiği haberini duyan Peygamber Efendimiz onlara karşı savaşmak için bir grup göndermeye karar verdi. Bu haber Beni Mustalak'ın kulaklarına ulaşınca hemen Medine'ye gittiler ve onlara doğruları ilettiler.
Tahran Radyosu.
Mustalak temsilcileri, ey Allah'ın Resulü, Velid'e sor, bizimle konuştu mu ki, dediler. Bu sırada Allah Resulüne Hucurat Suresinin 5. ayeti indirilmiş ve şöyle buyurulmuştu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu in جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Ailesiyle geçimsizlik, Velid bin Ukbe'nin ahlaki özelliklerinden biriydi. Hazreti Ali aleyhisselam onun şiddetini anlatırken şöyle diyor. Bir gün Velid bin Ukbe'nin karısı peygamberimize geldi ve kendisini dövdüğünden şikayet etti. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, eşinin yanına dön ve de ki, Allah'ın peygamberi beni koruyor. Kadın gitti, bir saat geçmeden geri döndü ve şöyle dedi. Ya Resulallah, o beni dövmekten çekinmedi. Peygamber elbisesinden bir kısmı yırttı ve ona verdi ve şöyle dedi. De ki, Resulullah beni korudu, bu da işareti. Bir saat geçti ve tekrar döndü ve dedi ki, beni eskisinden daha çok dövüyor. Allah Resulü ellerini kaldırdı ve Allah'ım, Velid'e dersini ver duasında bulundu. Eşsiz cesaret ve yiğitlik, iman, Hazreti Ali aleyhisselamın takvası ve peygamberimizle eşsiz arkadaşlığı Velid'in kıskançlığında önemli bir faktördü. Bir gün Velid, Hazreti Ali aleyhisselamı mescitte gördü ve yanına giderek konuşmaya başladı ve kendini alabildiğince övdü ve şöyle dedi. Ben sizden daha belagatlı, daha sarih konuşan, daha yiğit, daha güçlü ve daha keskin kılıçlıyım. Düşmana sırtımı dönmem ve son ana kadar savaşırım. Elbette Velid, Hazreti Ali aleyhisselamı çok iyi tanıyordu. Cesaret, belagat, şecaat ve diğer niteliklerdeki üstünlüğünü biliyordu. Hatta yalnız o değil, herkes o imamın cesaretine ve gücüne inanmış ve onun peş peşe birçok savaşlarda küfrün önderlerine karşı gösterdiği cesareti görmüştü. Bu mesele Kureyş kabilesindeki kafirlerin ve münafıkların kalplerinde Beni Haşim'e karşı kin ve nefreti alevlendirmiş, Velid'in imamın huzuruna çıkıp kendisini o imama benzetmesine neden olmuştu. Hazreti Ali aleyhisselam ayağa kalkıp cevap vermeye ve Velid'in acizliğini ifşa etmeye gerek görmedi. Ancak ona ve diğerlerine bir ders vermek için ona kesin bir şekilde hitap etti ve şöyle dedi. Sussan daha iyi, ey zalim, durum senin dediğin gibi değil. Burada Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sözlerine uygun olarak 18. ayeti Allah Resulüne indirildi ve şöyle buyuruldu.
اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ
İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. Evet değerli dinleyiciler, 3. Halife döneminde Velid bin Ukbe bin Ebi Mu'id Kufe'nin hükümdarı oldu. Bir gün sarhoşken sabah namazı için mescide gitti ve sabah namazını 4 rekat olarak kıldı. Şeriat hükümlerine ve Allah'ın emirlerine diğer insanlardan daha çok itaat etmesi gereken Müslüman hükümdarın şarap içip cemaat imamı olması ve bu durumu yaşatması Müslümanları öfkelendirdi. Ama sarhoş bir şekilde Velid bin Ukbe şöyle dedi. Bugün mutluyum. İsterseniz daha fazla da kılabilirim. Bu olaydan sonra bazı Müslümanlar halifenin nezdine girip durumu rapor ettiler. Maalesef Velid yerine şikayetçiler cezalandırıldı ve kırbaçlandı. Bu şikayetçi ve yaralı grup Hazreti Ali Aleyhisselam'a giderek Kufe hükümdarının alenen içki içmesinden şikayet ettiler. Hazreti Ali Aleyhisselam halifeye gitti ve ona şöyle dedi. Allah'ın sınırlarını çiğnedin ve şahitlik yapan topluluğu dövdün. Allah'ın içki içme konusundaki hükmünü unuttun mu? Ömer'in ne dediğini hatırlamıyor musun? Emevileri ve özellikle Ebu Mu'id ailesini halk üzerinde hükümdar kılma. Halife ise ne yapmamı istiyorsun dedi. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bence onu görevden al ve hak ettiği cezayı ver. Halife bu lafın üzerine Velid'i halifeliği merkezi olan Medine'ye çağırdı. Velid Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine göre 80 kırbaçla cezalandırılmalıydı. Ama kimse ona saldırmaya cesaret edemedi. Bunun üzerine Hazreti Ali Aleyhisselam kendisine ilahi cezayı uyguladı. Aynı zamanda Velid ona imamın Allah'ın hükmünü kendisi hakkında vermemesi için akrabalık bağı üzerine yemin ettirdi. Ancak Hazreti Ali Aleyhisselam ona şöyle dedi. Sus, çünkü İsrailoğulları sırf Allah'ın sınırlarını çiğnedikleri için helaket uçurumuna düştüler. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Heft Evrenk adlı programımızın 20. bölümüyle tekrar evlerinize konuk olmaktayız.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın Hormuzgan ilindeki Güney Muzi üzerinde duracağız.
İran'ın güney bölgelerinin pek çok kısmının müzeyi zencilerin etkisi altındadır ve Hormuzgan bölgesiyle İran'a giren zenci kölelerin müzeyinden yararlanmamış değildir. Geçmişte birçok ticaret gemisinin yükü Afrikalı kölelerdi. Bazen bu gemiler için koşullar iyi ilerlemezdi ve fırtına ve kötü hava koşulları gibi etkenler nedeniyle İran limanlarına yanaşmak zorunda kalırlardı. Bazıları bu fırsatı değerlendirip kaçarlardı. Çünkü eğer kaçmasalardı kesinlikle satılırlardı. Zenci köleler kederlerinden ve çilelerinden dolayı geceleri bir araya gelip şarkı söyler ve çalgı çalarlardı. Bunu yapmadıkları gece neredeyse yoktu. Zamanla ve azar azar acı ve üzüntüden kurtulmak için kullandıkları bu yöntem yerel müziğin özelliklerini benimsedi ve bu sonunda İran'ın güneyinde müziğin yaratılmasına neden oldu.
Hormuz kanalinde müzik çalmak için farklı çalgılar kullanılır. Bunların bazıları Hormozgan'a özgüdür. Bazıları İran'ın başka bölgelerinde de kullanılır. Bunlar arasında zurnaya değinebiliriz. Zurna ya da zurna, Hormozgan elinin yerel çalgılarından biridir. Daha çok Minab bölgesinde kullanılır. Minab'ın çalgısının İran'daki diğer yerlerin çalgılarından farkı daha uzun olmasıdır. Bu enstrüman hem mutluluk hem de yaz törenlerinde kullanılır. Çalgıcılar, özellikle zurnacılar ve davulcular bol siyah etekler giyer ve bel çevresine kalçaların yukarısına çan takarlar. Çalgıcı sadece çalgı çalmakla kalmaz, dansı ve hareketleriyle meclisi şenlendirir. Şimdi tombek ve davul ile birlikte zurna çalgısını dinleyelim.
Tonmek ve Dohol eşliğinde Huzestan zurnasının güzel melodisini birlikte dinledik.
Hormozgan ilinin diğer yerel ve vurmalı çalgılar arasında cure, keser ve pipeye değinebiliriz.
İran güneyinde ve Hormozgan'da müzik çok çeşitlidir. Bazıları İran'ın güneyindeki diğer müzik türleriyle ortaktır. Bunlara Çavuşihani, Mevludi vesaire mezhebi müzikler dahildir. Ayrıca şeytani ruhları insandan uzaklaştırmak için kullanılan zar müziği bunlara dahildir. Hormozgan iline özgü diğer müzik türleri arasında metrebi tarzı ve cezireti tarzı müzikleri sayabiliriz.
Metrebi müziği Zanzibar'dan Fars Körfezi bölgesine gelen Ummanlı Araplar tarafından yaratılan bir terep müziği türüdür. Onların müzikleri zamanla yerel müzikle birleşmiş, güney bölgelerde farklı müzik tarzları yaratmıştır. Bu müzik Fars Körfezi'nin güneyindeki ülkelerde Halici tarzı, Fars Körfezi'nin kuzeyinde ise Benderi tarzı olarak bilinir.
Şimdi bu tür müziği Ali Lengavi'nin sesiyle dinleyeceksiniz.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi,
Metrebi müzik tarzını Ali Lengavi'nin sesiyle dinledik. Ali Lengavi, İran'ın güneyinde müziğini bir gramofona kaydeden ve çoğaltan ilk kişiydi.
Şimdi sıra Hormozgan müziğinin cezireti tarzına geldi.
Bu tür müzik, Kayışma Adası'nda daha yaygın olduğu için cezireti tarzı, yani ada tarzı olarak bilinir. Bu tür müzik, Kayışma Adası'nın kültürel dokusuna göre ilkel tarzını bir ölçüye kadar korunmuş, daha sonra çok halici ve terep müziğine yakın olduğu görülmüştür. Cezireti tarzı müzikte ud önemli çalgıdır. Çoğu zaman udcunun kendisi de grubun şarkıcısıdır. Grup şarkıcıların adıyla bilinir. Ali Mehbub grubu, Muhammed Mensur grubu gibi. Ali Mehbub, cezireti müziğinin duayenlerinden biridir. Şarkılarının şiirlerinin çoğunu ya kendisi yazar ya da Kışmış şairlerinin şiirleri için beste yapar ve onları tanıtır. Ali Mehbub aynı zamanda usta bir uççudur. Şarkıları Hormozgan'da birçok şarkıcı tarafından seslendirilmiştir. Ali Mehbub'un eserlerinin Hormozgan müziğinin bir bölümünü etkilediği söylenebilir.
Şimdi Ali Mehbub'un sesiyle Heme Haften şarkısını dinleyeceksiniz. Heme Haften
Mehbub'un sesinden Heme Haften şarkısını dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Heft Evreng adlı programın 20. bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçül Belağa öğütleri. Nehçül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Belağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü, sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfçeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarına göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belağa Öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma namazı hatibi, kesin söz söylemek, Kasım Süleyman'ın özelliklerinden biri olduğunu söyledi. Harem savunucuları ve Tahran'ın güvenlik savunucuları şehitleri için düzenlenen Süleymani Yaranları isimli anma konferansı dün geceden itibaren başladı. İran Dışişleri Bakanı Pakistanlı mevkitaşı ile telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakanı Mescid-i Aksa'ya saygısızlığın ardından etkili adımların atılmasını istedi. İran, Siyonist rejimin büyük elçisinin İran aleyhindeki temelsiz suçlamalarını kınadı. İslami kutsallarına yönelik Fransız dergisinin ihaneti kınandı. Amerika Hazine Bakanlığı İran'da birkaç kişi ve şirketi çeşitli bahanelerle yaptırım listesine aldı. Ülkede 3000'den fazla savaş silahı ele geçirildi. Türkiye Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervi açıklandı. Ben Gavir'den Filistinli mahkumlara yönelik ceza yoğunlaştırmaya vurgu yapıldı. Suudi Arabistan muhaliflerini gizlice idam ediyor ve Amerika Temsilciler Meclisi'nin başkanını seçme konusunda başarısızlık devam ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.